Zaman Tüneli. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Yeni bir Zaman Tüneli programından hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Programa başlamadan evvel, radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyor ve programımızı açıyoruz.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere Osmanlı Devleti'nin ilk Şeyhülislam'ı olmakla tanınmış, büyük, meşhur bir alimden bahsedeceğiz. Evet, Molla Fenari. Molla Fenari künyesidir. İsmi Muhammed'dir veya Mehmet'tir, babasının ismi Hamza'dır. Nispeti Rumi ve Fenari'dir. Lakabı Şemsüddin'dir. Doğum yeri olan köy Fener isminde olduğu için Fenari adıyla anılmaktadır. Bir rivayette de babasının fenercilik sanatıyla meşgul olması hasebiyle Fenari nispetiyle tanındığı söyleniyor. 1350 yılında dünyaya gelmiş. Babası Mehmet Hamza Efendi de zamanı büyük evliyasındandı. Molla Fenari küçük yaşta babasından tasavvuf yolunu öğrenmeye başladı. Mevlana Alaaddin Esved, Şeyh Cemalettin Aksaray'ı, Şeyh Hamidüddin Kayseri'den ve zamanında bulunan diğer birçok alimlerden ders okudu. İlim tahsili için Mısır'a gitti. Orada bulunan meşhur Hanefi alimi Kemalettin Baberti'den ilim öğrendi. Molla Fenari, İskender tarihini nazmeden İskendername adıyla nazmeden meşhur şair Ahmedi ve tıpta şifa kitabının sahibi Tabip Hacı Paşa ile beraber Mısır'da Ekmelettin Baberti'nin huzurunda ders arkadaşıydılar. Bir gün bir veli zatı ziyarete gitmişlerdi. Bu zat onlara bir müddet baktıktan sonra Ahmedi'ye "Sen vaktini şiirde harcarsın" dedi. Hacı Paşa'ya "Sen ömrünü tıpta harcarsın" dedi. Molla Fenari'ye dönerek "Sen de din ve dünya reisliğini, ilim ve takvayı beraber bulundurursun" buyurdu. Gerçekten de bu zatın buyurduğu gibi oldu sevgili dinleyiciler. Molla Fenari, din ilimlerinin yanında fizik, matematik ve astronomi de öğrendi. Aynı zamanda tasavvufta yüksek derecelere kavuştu. İlim tahsilini tamamladıktan sonra Anadolu'ya dönerek Bursa'ya yerleşti ve talebe yetiştirmeye başladı. Molla Fenari bir ara Bursa'daki hizmetlerini bırakıp Konya'ya gitti sevgili dinleyiciler. O zaman Konya, Karamanoğullarının toprağındaydı. Karaman Bey ona çok iltifatta, çok insanlarda bulundu. Ders okutması için ricada bulundu. Orada da ders verip talebe yetiştirdi. Burada iki Yakup Efendi var. Birisi Yakup-ı Esver, birisi de Yakup-ı Esvet. Yakup-ı Esver sarışın Yakup, Yakup-ı Esvet esmer Yakup demek. Ayırmak için böyle lakap takmışlar. Bu zatlar Molla Fenari'den okudular ve ilimde yüksek dereceye ulaştılar. Molla Fenari bu iki talebesiyle daima iftar ederdi. Sonra Molla Fenari Karaman Bey'inin kızı Gül Hatun ile evlendi. İki oğlu iki kızı oldu. Sonra Osmanlı Padişahı'nın daveti üzerine tekrar Bursa'ya geldi. Eski hizmetlerine devam etti. İki oğlu da kendisi gibi alim olarak yetişti. Onlar da Bursa'da kadılık yaptılar. Molla Fenari uzun zaman Bursa'da kalan ve Somuncu Baba diye tanınan Hamid Aksaray'den de ilim ve feyiz aldı sevgili dinleyiciler. Somuncu Baba büyük bir veli ve alimdi. Önceleri Bursa'da yaptırdığı fırındaki pişirdiği ekmekleri satarak geçinirdi. Onun için Somuncu Baba ismiyle anılmıştır. O sırada Molla Fenari de Bursa'da kadıydı. Somuncu Baba'nın ilimdeki ve evliyalıktaki üstünlüğünü bilenlerdendi. Sultan Yıldırım Bayezid, Nibolu zaferinden sonra Bursa'da Cami-i Kebiri yani Ulu Cami'yi inşa ettirmeye başlamıştı. İnşaat sırasında camide çalışan işçilerin ekmek ihtiyacını Somuncu Baba karşılamıştı. Caminin inşa bittiğinde, açılış günü, küşat merasiminde cuma hutbesini okumak üzere padişahın damadı, büyük alim ve veli Seyyid Emir Sultan Hazretlerine vazife verilmişti. O gün orada Molla Fenari ile beraber büyük bir alim topluluğu da vardı. Tam cuma vakti gelince Emir Sultan Hazretleri, "Sultanım, zamanımızın büyüğü burada bulunurken bizim hutbe okumamız edebe muvafık değildir. Bu cami-i şerifin açılış hutbesini okumaya layık zat şu kimsedir." diyerek Somuncu Baba'yı işaret etti. Şöhretten son derece sakınan bu büyük veli, padişahın emri üzerine minbere doğru yürüdü. Emir Sultan'ın yanına gelince, "Ey emirim, niçin böyle yapıp da beni ele verdiniz?" dedi. Emir Sultan, "Sizden daha üstün bir kimse göremediğim için böyle yaptım." cevabını verdi. Cemaat hayret içinde kalmıştı. Somuncu Baba'nın okuyacağı hutbeyi merakla beklemeye başladılar. Minbere çıkan Somuncu Baba öyle güzel bir hutbe irat buyurdu ki, o zamana kadar cemaat böyle bir hutbeyi hiç kimseden dinlememişti. Hutbede ulemadan bazısının Fatiha-i Şerife'nin tefsirinde müşkilatı bulunmaktadır. Onun için bugünkü hutbemizde bu surenin tefsirini yapalım buyurdu. Fatiha suresinin 7 türlü tefsirini yaptı. Bu mevzuda nice hikmetli sözler beyan eyledi. Herkes hayret içinde kaldı. Bursa'da onun büyüklüğünü anlamayan kalmamıştı. Başta kadı Molla Fenari, "Somuncu Baba önce bizim bu surenin tefsirindeki müşkülümüzü halletti. O, bunun büyük bir kerametiydi. Çünkü Fatiha'nın birinci tefsirini bütün cemaat anlamıştı. İkinci tefsirini cemaatin bir kısmı anladı. Üçüncüsünü anlayanlar çok azdı. Dördüncü ve sonraki tefsirlerini içimizde anlayan yok gibiydi" demekten kendini alamamıştı. Cuma namazından sonra hemen evine giden Somuncu Baba'yı ilk ziyaret eden Molla Fenari oldu. Bu ziyaret sırasında ona, "Efendim, bugünlerde Fatiha suresinin tefsirini yapmak istiyordum. Fakat anlayamadığım bazı yerleri vardı. Bu hutbenizle anlayamadığım yerleri açıklamış oldunuz. Medresede hizmetlerimizin karşılığında kazandığımız 5000 akça paramız vardır. helal olmasında hiç şüpheniz olmasın. Kabul buyurursanız bunu size hediye etmek ve ayrıca sizin talebeniz olmakla şereflenmek istiyorum deyince Somuncu Baba ona teveccüh edip dua iledi. Molla Fenari bu tevazuyla çok feyizlere, çok marifetlere kavuştu. Yazdığı tefsirlerde bu ince marifetleri beyan eyledi. Bir cilt büyüklüğündeki Fatiha tefsiri işte bu ince bilgilerle doludur. Bu hadiseden sonra büyüklüğü herkes tarafından anlaşılan Somuncu Baba, sırrımız ifşa oldu. Herkes bizi tanıdı diyerek Bursa'dan ayrılmak istedi. Bir sabah erkenden Gaves Paşa Medresesi'nden birkaç talebeyi yanına alarak yola çıktı. Somuncu Baba'nın Bursa'yı terk etmekte olduğunu haber alan Molla Fenari, koşarak bir çınarın yanında arkasından yetişti. Gitmeyip Bursa'da kalması için çok yalvardı. Ricalarda bulundu. Fakat kabul ettiremedi. Sonunda Bursalılara dua etmesini talep etti. Bu çınarın yanında Bursa'ya dönerek feyizli ve bereketli bir şehir olması ve yeşil olarak kalması için dua etti. Birbirine veda ederek ayrıldılar. Dua çınarı denilen bu ağaç Bursa'nın Ankara yolu çıkışındadır ve bir semte ismini vermiştir. Molla Fenari 1419 yılında ilk defa Hicaz'a gidip hac yaptı. Hac'dan dönerken Mısır Sultanı Melik Müeyyid Mısır'da kalarak ders vermesini rica etti. Kırmadı, bir müddet kalıp ders okuttu. Birçok alimlerle, evliya ile sohbet etti. Çeşitli meseleleri muhasebe ve müzakere ettiler. Bu yolculuğu esnasında Kudüs'ü de ziyaret etmişti. Çelebi Sultan Mehmet Han davet edince Bursa'ya geldi. Bu haccında Medine-i Münevvere'deyken orada vefat eden büyük veli Şah-ı Nakşibend'in halifesi Muhammed Parisa'nın cenaze namazında bulundu. 1424 yılında Sultan II. Murat onu ilk Şeyhülislam olarak tayin etti. Bu vazifeyi adalet ve hak üzere 6 sene yaptı. Devletin mühim işlerinde sultanlar ve devlet adamları kendisiyle istişare ederek ilminden ve isabetli görüşlerinden istifade etmişlerdi. Ders okutması yanında fetva işlerini ve Bursa kadılığını da yürüten Molla Fenari, bir mahkeme esnasında Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın şahitliğini de kabul etmemiştir. Şöyle ki, mahkemede dava konusu olan vakıflarla alakalı bir hadisenin şahidi olarak padişahın da dinlenmesi icap etmişti. Kadı Molla Fenari, huzurunda duruşmaya çıkan padişahın şahitliğini, İslamiyet'in aradığı şahitlik şartlarından biri kendisinde bulunmadığı için reddetmişti. O da, namazlarda padişahın cemaatte görülmemesiydi. Çünkü İslam dininde cemaat ile namaz kılmayı terk edenin mahkemede şahitliği makbul değildir. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid Han hemen oturduğu sarayın yanına bir cami inşa ettirerek 5 vakit namazı cemaati hiç terk etmeden kılmaya başladı. Bu cami bugün Yıldırım Bayezid Han'ın türbesinin bulunduğu yerde ve Yıldırım Bayezid Camii olarak bilinen camidir. Sevgili dinleyiciler, Molla Fenari Bursa'da müderrislik, müftülük ve kadılık yapmış ancak Beytülmal'den maaş almamıştır. Kazzazlık yani ipekçilik yaparak nafakasını temin etmeye çalışmıştır. Ve kazandığı paralarla da çok hayrat ve hasenatlarda bulunmuştur. Kalede, Manastır Mahallesi'nde ve Debbağlar semtinde mescitler yaptırmıştır. Pınarbaşı'nda bir Darül Hadis yani yüksek üniversite lisansüstü eğitimin verildiği bir enstitü onun yaptırdığı eserlerdendir. Kudüs'te de bir medrese satın almış, masraflarını Anadolu'da yaptığı vakıfların gelirinden karşılamıştır. Bu vefatında bu kadar hayrat hasenatına rağmen çok para ve 10.000'den çok kitap bırakmıştır. Büyük İslam alimi Mevlana Şemseddin Fenari'nin ömrünün sonlarına doğru gözlerine perde geldi sevgili dinleyiciler. Göremez oldu. Sultanın veziri olan Hacı İvaz Paşa bir mevzuda Molla Fenari'ye kırgındı. Gözleri görmez olunca laf olsun diye dilerim ki o ama ihtiyarın namazını ben kıldırayım demişti. Bu çirkin söz Molla Fenari'nin kulağına ulaştı. Ol kimse cahildir. Cenaze namazını kıldırmayı beceremez. Cenab-ı Hakk'ın kapısından ümidim şudur ki bana hemen şifa buyurup ben onun namazını eda edeyim. Bir müddet sonra bir gece rüyasında Hazreti Peygamber Taha suresini tefsir eyle diye buyurduğunda yüksek huzurunuzda Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye gücüm olmadığı gibi gözlerim de görmüyor demişti. Bunun üzerine peygamberlerin tabibi olan Hazreti Muhammed mübarek hırkasından bir parça pamuk çıkarıp mübarek tükürüğüyle ıslattıktan sonra Molla Fenari'nin gözleri üzerine koydu. Molla Fenari derhal uyandı, baktı ki pamuklar gözlerinin üzerinde. Pamukları kaldırınca tekrar eskisi gibi görmeye başladı. Allah'a şükretti. Pamuk ipliklerini saklayıp vefat ettiği zaman gözlerinin üzerine konmasını vasiyet etti. Tam bu günlerde Hacı İvaz Paşa'nın gözleri görmez oldu ve kısa bir süre sonra da vefat etti. Cenaze namazını Molla Fenari kıldırdı. Molla Fenari, gözlerinin açılmasının bir şükranesi olarak 1429 senesinde Şam yoluyla ikinci defa hacca gitti ve Hazreti Muhammed'in türbesini ziyaret ederek kendisine şükranlarını arz etti. Bu esnada işte Mısır'a ve Kudüs'e de uğradı, birçok alimle sohbet edip onlardan istifade etti. ...1431 senesi Recep ayında Molla Fenari Hazretleri Bursa'da vefat etti sevgili dinleyiciler. Kabri Bursa'da Keşiş Dağı namı diğer Uludağ eteğinde Maksem adı verilen semtte yaptırdığı mescidin yanındadır ve ziyaret edilmektedir. Kabri Bursa'nın en yüksek semtinde bulunmaktadır ve Bursa'da metfun bulunan evliyanın birincisi olarak kabul edilmektedir. Camiin yanında bir de medresesi vardır. Molla Fenari tasavvufta Zeyniye tarikatına mensup idi. İpekçilikten çok iyi anladığı için kendisine yetecek kadar parayı sağlamak için bu işle uğraşır, yiyeceği, giyeceği için lazım olan parayı kendi emeğiyle kazanırdı. Süslü elbiselerle dolaşmaktan hoşlanmazdı. Gayet mütevazi giyinir, başında bir dolamayla dolaşırdı. Böyle giyinmesinin sebebini soranlara elimin kazancı daha fazlasına yetmiyor cevabını verirdi. Şeyh Zeyniddin Hafî Hazretlerinin en büyük halifesi Şeyh Abdüllatif Makdisi Anadolu'yu şereflendirdiğinde Molla Fenari onun gelişini parlak bir manzumeyle ve güzel bir şiirle kutlamıştı. Zeyniddin Hafî de aynı bahir ve vezinde bir karşılık söyleyerek pek çok övücü sözler yazmış ve Molla Fenari'ye göndermiştir. Sevgili dinleyiciler, Molla Fenari pek çok eser bırakmıştır. Bu eserler tefsir, hadis, mantık, gramer, fıkıh ve tasavvufi meselelere dair kitaplardır. Bu kitaplar Osmanlı medreselerinde çok tutulan, çok rağbet edilen yüksek birer ilim vesikası olarak okutulmuş ve okunmuştur. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz Molla Fenari'nin.
Tarihi senaryolar.
Sevgili dinleyiciler, Roma deyince herkesin aklına Sezar gelir. Evet, meşhur Romalı diktatör Jül Sezar veya Latince söylenişiyle Julius Caesar. Çünkü Sezar Fransızcasıdır. Jül Sezar Fransızca söylenişidir. Halbuki Sezar İtalyanca, Latince konuşan bir kimseydi. Onun için doğru adı Julius Caesar'dır. Zaten kendisine kimse Jül Sezar veya Julius Caesar demezdi. Sadece Caesar veya Sezar derlerdi. O zamanlar bir insanın kendisinden ayırt edilmesi gereken erkek evlatları olmadığı takdirde adı kullanılmaz, sadece ünvanı veya soyadı kullanılırdı. Çok yaygın bir kanaat vardır sezaryen ameliyatının adını Sezar'dan aldığı, ki bu doğru değil. Sezaryen Latince caedere'den gelir. O da kesmek demektir. Annenin karnını keserek doğum zorlaştığı takdirde çocuğu almaya sezaryen deniyor. Herkes zanneder ki Sezar bu şekilde doğduğu için bu ameliyata böyle denmiştir. Hayır, hiç alakası yok. O başka, o başka. Evet, Sezar'ın sezaryen ameliyatıyla doğup doğmadığı herhalde fazla herkesi ilgilendirmez. Ancak uzmanlar efendim o zamanlar bu tür ameliyatların yapılıp yapılmadığını da kesin olarak bilmemektedirler. Sezaryen ameliyatı çok eski zamanlardan beri tatbik edilmektedir. Ancak Sezar zamanında var mıydı? Sezar böyle bir ameliyatla mı doğmuştur? Bilinmiyor. Ancak şurası kesindir ki sezaryen ameliyatının isminin Romalı Sezar'la bir alakası yoktur. Sezar kimdir diye sorarsanız herkes size imparator olduğunu söyleyecektir. Ama değildi. Roma o sırada Avrupa'nın yarısını fethetmişti ama Romalı liderlere ancak bir kuşak sonra imparator unvanı verilmiştir. Sezar imparator değildi. Evet, orduyu politikaya karıştırarak sonunun gelmesine yardımcı olmuştur ama Sezar'ın gününde Roma hala bir cumhuriyetti. Peki Sezar neydi? İmparator değildi, cumhurbaşkanı değildi. Yaşam boyu diktatördü sevgili dinleyiciler. Konsül, o zamanki tabirle. Kendisini savunanlar, umumiyetle kendi kendilerini bu makama getiren modern diktatörlerin aksine, Sezar'ın o günkü Roma hukukuna uygun olarak Senato tarafından diktatör atandığını söylerler. Evet, durum biraz hukuka uygun görünüyor ama Senato'nun ordunun Sezar'ın arkasında olmasından etkilendiği de şüphesizdir. Sezar'ın Rubikon nehrini geçip de Roma'ya yürüme kararı konusu da dikkat çekicidir. Onun bu kararı 500 yıllık cumhuriyet idaresini sona erdirmiştir. Ondan sonra Roma'ya ordu hakim olmuştur. Ancak Rubikon konusundaki bütün bu münakaşalara rağmen onun gerçekten nerede olduğunu bile pek bilen yoktur. Ancak araştırmalarımız neticesinde bu Rubikon'un Adriyatik kıyılarında İtalya ile Galya arasındaki sınırı çizen bir dere olduğu ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber Sezar birçok politik vecizenin de sahibidir. Artık zarlar atıldı sözü Sezar tarafından Rubikon nehrini veya deresini geçmeye hazırlanırken söylediği iddia edilir. Ancak bu tabir Sezar'ın ihdas ettiği bir tabir değildir. Tarihçi Plutark bunun Sezar'ın gününde çok kullanılan bir tabir olduğunu söylüyor. Yine Sezar'ın meşhur bir sözü Marlboro sigaralarının üzerine kadar gelmiş ve geldim gördüm yendim veni vidi vici. Bunun da Suetonius tarafından alıntı yapılmış bir mektubunda kullandığını görüyoruz. Ancak bu tabir daha önce kullanılmadığı için bunu ihdas eden Sezar'dır. Patent hakkı Sezar'a aittir. Bir de ölürken meşhur sen de mi Brutus sözü. Evet, Sezar ölürken sen de mi Brutus dememiştir sevgili dinleyiciler. Shakespeare meşhur Julius Caesar piyesinde ona bunu söyletmiştir. Ancak Caesar'ın ölürken ve sen Brutus oğlum dediğini biliyoruz. Neden böyle söylemiştir? Çünkü Caesar Brutus'un oğlu olduğuna inanıyordu. Çünkü Brutus'un annesiyle 20 yıl süren bir münasebeti olmuştu. Shakespeare'in meşhur oyununda geçtiği üzere Mart'ın 15'inde öldüğü doğrudur. Ama filmlerde görüldüğü gibi onun bir meczup tarafından senatodan uzak durması ikazı yapılıp da bunu göz ardı ettiği doğru değildir. Aslında bu ikazı alır almaz senatoya gidişini ertelemek istemiştir. Ancak çok güvendiği Brutus gitmesi için kendisini ikna etmiştir. Caesar hakkında en enteresan şey onun hakkında söylenenler değil söylenmeyenlerdir sevgili dinleyiciler. Böylece kimse onun Makedonya Kralı İskender gibi dünyanın en büyük katillerinden biri olduğunu hatırlamamaktadır. Plini, tarihçi Plini, Caesar'ın Galya seferlerinde ordusunun en az 1 milyon 192 bin kişi öldürdüğünü tahmin etmektedir. Evet, bu sayıda bir mübalağa olduğu şüphesiz. Ama kesin sayısı ne olursa olsun onun pek çok insan öldürdüğünü kimse sorgulamamaktadır.
Tavan arası.
Sevgili dinleyiciler, tarihimizde tehdit ve tekdir edebiyatının yegane mütehassısı olarak edebiyat tarihi kitaplarına geçmiş bir şahsiyet var. Bu zat Sultan 3. Selim ve 2. Mahmut devri vezirlerinden Mehmet Hakkı Paşa. Mehmet Hakkı Paşa muktedir bir vezir. 1811 yılında vefat ettiğini biliyoruz. Ebu Ziya Tevfik'in Numune-i Edebiyat Osmani adındaki eserinde yer almasının sebebi dillere destan olmuş küçücük bir tehdit ve tekdir mektubudur. Dünyada bu kadar küçük bir eserle edebiyat tarihine geçmiş hiçbir kimse yoktur. Bu şaheser mektup, o çöküş devrinin kim bilir nasıl bir hata işlemiş olan Silivri kadısına hitap etmektedir. Silivri naibi, şeriat haini, ilamını gördüm, kahkahayla güldüm. Meali hezeyan, hükmü hilaf-ı Kur'an'dır. Mührü müeyyedimi basarım, seni mahkemenin kapısında asarım. İşte o meşhur mektup bundan ibarettir sevgili dinleyiciler. Yani Silivri kadısı, şeriat haini, verdiğin hükmü gördüm, kahkahayla güldüm. Muhtevası saçma sapan, hükmü Kur'an-ı Kerim'in hükmüne mugayir, muhalif. Mührümü basarım, seni mahkeme kapısına asarım diyor bu vezir. Rumeli Beylerbeyliği sırasında oluyor bu. Rumeli Beylerbeyi hem de fevkalade yetkilerle mücehhez olarak. Fakat daha sonra Türk Tarihi Encümeni Mecmua'nın 95. sayısında İbn-i Lemin Mahmud Kemal bu hiddet ve şiddet mütehassısının Osmanlı Devleti'ne hıyanetiyle meşhur Tepedelenli Ali Paşa'ya yazdığı uzun bir mektubu neşretmiştir. Size aynen aktarmaya burada lüzum görmüyoruz ama bu mektupta Rumeli Beylerbeyi Hakkı Paşa, meşhur Tepedelenli Ali Paşa'ya kiminin evladını gasp ve kiminin envalini garet etmekle itham ediyor ve ona bir soru soruyor. Behey hınzır, bir kişi alemi dehre gelmekten murat nedir? Hemen oğlan ile mal almak mıdır? Evet, Hakkı Paşa merhum eğer bu asırda yaşasaydı, kim bilir daha ne mektuplar yazar ve mütehassısı olduğu edebiyat sahasının genişlemesine ne derece hizmet ederdi. Evet, çok çeşitli koleksiyon türleri var sevgili dinleyiciler. Pul koleksiyonu, resim koleksiyonu vesaire, bunları herkes bilir. Fakat yürek koleksiyonu işitilmiş şey değil. Fransız yazarlarından Edmond Gerard bu misli görülmemiş koleksiyonu Souvenir d'amour, aşk hatıraları fıkrasında anlatıyor kitabında. Anekdotlar Ansiklopedisi ismindeki bir kitabında. Bu koleksiyonun, yürek koleksiyonunun sahibi Margaret isminde bir kraliçe. Fakat yazar bunun hangi kraliçe olduğunu açıklamıyor. Herhalde eski Fransa kraliçelerinden biri olması lazım. İşte bu kraliçe hazretleri çok hassas bir kadın olduğu için ölen aşıklarının kalplerini mumyalatıp birer kutuya koydurur ve bu kutuları da eskiden moda olan geniş etekliğinin altına yaptırdığı ceplere yerleştirirmiş. Geceleri kraliçe yatarken bu yürekler koleksiyonu da karyolasının başucuna asılırmış. Kraliçenin aşıklarının nasıl öldüğünü bilmiyoruz. Ama bir koleksiyon teşkil edecek kadar yürek toplandığına göre bu aşıkların ölümü de pek tabii sebeplerle olmasa gerek. Sevgili dinleyiciler, Abbasi halifelerinden Razi Billah, hilafet makamına çıkınca memleketin en temiz ve en muktedir adamlarını iş başına getirmiş. Ancak o zamanın meşhur tarihçilerinden Taberi buna hayret etmiş ve demiş ki, halife hazretleri de, vekilleri de, vezirleri de, adamları da iyi adamlardır. Ancak bu fesat dünyanın öylelerine tahammülü yoktur. Onun için bu devlet artık payidar olamaz demiştir. Evet, Abbasi devletinin parçalanıp küçülmesi de, çökmesi de gerçekten işte o devirden itibaren başlamıştır. Sevgili dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve Zaman Tüneli programı burada sona eriyor. Haftaya tekrar sizlerle beraber oluncaya dek hoşça kalın.
Zaman Tüneli.